Günaydın Mer efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hep böyle giriş yapmak istediğim bir şeyim olsun istemiştim. Ama belli ki daha önce olmadığı gibi bundan sonra da sabah programı yapmak kısmet olmayacak. O yüzden hazır benim olan ve girebileceğim bir şey bulmuşken bu fırsatı kaçırmadım. Günün başka saatinde beni dinleyenler, başka vakitlerinde beni dinleyenler varsa mazur görsün. Biraz şey gibi, 23 Nisan'a Cumhurbaşkanı koltuğuna oturan çocuk gibi ben de bir 15 saniyeliğine Seda Sayan olmak istedim. Biz şimdi Neyiz Podcast'ta hoş geldiniz. Ben Hilal. Bu podcast serisi 4 modülden oluşacak. Biz kısmında bizi biz yapan şeyler, kimlikler, aidiyetler, aidiyetlerin getirdiği ayrıcalıklar, ayrımcılıklar konuşulacak. Şimdi kısmında güncel konular, koronadan Türkçe rap'e her şey olabilir. Neyiz kısmında daha çok nelikler, kavramsal tartışmalar olacak. Soru işaretinde de gelecek taahhütlerimiz, tahminlerimiz, kehanetlerimiz vesaire bunlar paylaşılacak. Tabii bu kadar geniş konuların hepsini aynı anda konuşamayacağız. Her bir başlığı bir programda konuşuyor olacağız muhtemelen. Kesişmeler olsa bile ara ara. Ve de bu başlıkları da daha çok öznellik, cinsellik, cinsel deneyimler, cinsel kimlikler, bu gibi konuların etrafında bunlar açısından nasıl ele alınabilir bu konular? Biraz öyle bir bakış açımız da olacak. Mesela bu programda ben biz üzerinden gitmeye karar verdim ve kadın kimliğimden, kadın kimliğine dayalı öznel deneyimlerimden konuşmak istiyorum. Önce bir anımla başlamak istiyorum, klişe bir şekilde. Bir gün yolda yürüyorum, daha klişe bir şekilde, birçok anı herhalde böyle başlıyordur. Yolda yürüyorum, kulaklığımda son ses Ezel kazıdık tırnaklarla çalıyor, hızlı adımlarla. Müziğin temposuna göre yürüyorum. Böyle biraz da asi ve gururlu bir tavırlar, haller var üzerimde. Okula gidiyorum, sınava yetişmeye çalışıyorum. Biraz endişeliyim. Tempolu yürüyorum ama akıştayım gayet. Ve o sırada dibime kadar giren birini fark ediyorum. Böyle değmiyor bana ama biraz kişisel alanıma da girmiş gibi. Bir şeyler söylüyor. Kulaklığımı çıkarmadığım için duyamıyorum. Yani ağzı hareket ediyor. Sonra kulaklığımı çıkardığımda şöyle bir şey duyuyorum. 25 santimi için alsaydın duyardın o zaman değil mi? Dişlerini sıktığı için bir şokla acaba doğru mu duydum emin olamıyorum. 25 santim falan diye şaşırana kadar o yan sokağa girip kayboluyor. Anlık minik şoku kolay atlatıyorum açıkçası çünkü alışkınım da böyle şeylere. Ama böyle cümleyi bir temize çekerek kafamdan geçirme ihtiyacı oluşuyor. O da şöyle, 25 santimi içine alsaydım duyardın o zaman değil mi? Yani belli ki daha önce de bayağı bir şey söylemiş ama ben duymamışım iyi ki. Yani ben yolda yürüyen yabancı bir kadınım onun için. O da benim için yabancı bir adam. Ve birdenbire bunca koşturma içinde tanımadığım bir adamın uzvunun 25 santim olduğunu ve benim duyma yetimi geliştirebilecek kadar şifalı olduğunu öğreniyorum. Bu şifalandırma arzusu karşısında ne düşünmeliyim, ne hissetmeliyim açıkçası pek bilemiyorum. Ama bu deneyimlerin artması tabii ki insanı ister istemez çeşitli sorgulamalara götürebiliyor. Yaşadığım taciz özelinde aklıma bazı sorular geldi. Yani daha öncesinde elle taciz de, fiziksel taciz de çok fazla maruz kaldığım şeyler oldu. O zaman karşılık verdim. Yani dava edemedim belki ama ne bileyim tekme tokat girdiğim oldu. Ama böyle bir durumda yani laf atıldığında da direkt gidip bir şey yapamıyorsunuz. Zaten genelde korkar insan böyle bir şey yapmaya açıkçası. Karşılığında çünkü genelde karşınızda sizden fiziksel olarak daha kuvvetli biri olabiliyor. Eğer bir eğitimden geçmediyseniz dövüş sanatları ile ilgili. Osmanlı tokadı taktiği uyguluyorum genelde ben. Ama ya böyle bir durumda ne yapılabilir? Bu bir hak ihlali midir? Taciz midir? Yoksa ifade özgürlüğüne girer mi gibi düşünmeye başladım. İlk başta çok saçma gelebilir. Ama aslında aynı anda her ikisi olabilir. Eğer devletin ya da resmi hukuki yaptırımların birer organından ibaretmişiz gibi düşünmezsek, hem tacize hem ifade özgürlüğünü belirli koşullarda bir arada düşünmek mümkün hale gelebiliyor. Tabii ki bu laf atma eylemi beni tedirgin ve rahatsız ediyor. Ve bu şey rastgele bir rahatsızlık olma durumu da değil. Yani birinin sigara dumanından rahatsız olmak gibi bir şey değil. Öyle bir dış sağlık sorunu değil. Kasıtlı olarak bana yönelmiş bir problem, bir eylem bu. Yani tacizdir dolayısıyla. Ama diğer yandan da ifade özgürlüğünün sınırlarına da kafa yoran bir liberal olarak, ki bu da bir kimlik ama işlevli bulduğum için liberalim diyorum zaten. Sokaktaki bir serseri bana sadece laf attığı için fiziksel tacizde bulunmadığı sürece onu dava etmeye de kalkışmam. Hoş zaten bizim yani çok ciddi davalarda bile sonuç alamadığımız olabiliyor. O da ayrı bir mevzu. Ama zaten ilkesel olarak yani böyle bir şeye kalkışmam, böyle bir şeyi de istemem açıkçası yasalaşmasını. Yani tanımadığım birinin ağzından çıkan birkaç berbat sözün bir gün bir yerlerde birilerinin hoşuna gitmeyecek sözleri sarf edebilme özgürlüğümle organik bağları var maalesef. Maalesef böyle. Dünya böyle karışık bir yer. Birçoğumuz için karışık geliyor yani bunlar. Yani burada şey ayrımını da yapmak lazım elbette. Şiddet eylemine vesaire çağrılmadığı sürece böyle bir durum söz konusu. Burada belki ya ifade özgürlüğüne değinmek apayrı bir podcast konusu olabilir aslında. Çünkü kafalar bu konuda da çok karışık. Ama şimdilik sadece saldırmazlık ilkesine birazcık değinmek istiyorum. Bu da liberal bir ilke. Özetle şöyle, kimse bir diğer kimsenin kişiliğine ya da mülküne tehdit oluşturamaz, şiddet uygulayamaz. Şiddet ancak başkasının saldırısına karşı savunma amaçlı uygulanabilir. Böyle genel geçer kurallar olması önemli, ilkeler olması önemli. Ama şu da önemli, yani bu hukuk yasalar içinde geçerli, resmi hukuk içinde geçerli. Her zaman kuralların tam da böyle olabileceğine dair kesin inançlara da sahip olmamız gerekmiyor. Her zaman alternatifler olabilir. Çünkü mesela burada saldırmazlık ilkesinden bahsederken hayvanları da dışarıda bıraktığımızı unutmamak lazım. O da apayrı bir yine podcast konusu olabilir. Yani bu kuralların hepsi geliştirilebilir, dönüştürülebilir, ıskartaya ayrılabilir. Bu hep cepte. Diğer yandan çeşitli çatışmaları çözmek için genelde hukuksal kurumsal modellere yönelmek, tek tek öznelerin veya çeşitli kültürlerin hayatlarına neyin doğru neyin yanlış olduğu ile ilgilenmekten kaçınmak gibi bir liberal yaklaşım akılcı da. Bu yaklaşım aynı zamanda kamusal alan özel alan ayrımını da kabul ediyor elbette. Bireylerin özel hayatlarındaki kararlara haklar ve özgürlükler bağlamında nötr bir yaklaşımı benimsemek demek oluyor bu. Ama bu yaklaşım zaman zaman daha doğrusu bu yaklaşımla sadece hayata bakmak, böyle bir pencereden hayata bakmak salt bu şekilde şuna yol açabiliyor. Özel alandaki hak ihlallerine, körlüğe neden olabiliyor. Bunun en güzel örneklerinden biri maalesef ki ev hanımlarının, ki bu da bir kategori ev hanımlığı, böyle söylemek durumundayım, görünmeyen emeğine karşı tamamen körleşmek gibi bir şeye yol açabiliyor. Özel kamusal alan ayrımında çatışmaları düzenlemek de daha çok kamu sağlıkla ilgili oluyor böyle bir bakış açısında. Yani bireyler özel yaşamlarında başkalarının haklarını ihlal etmedikleri sürece diledikleri gibi yaşayabilirler, diledikleri gibi davranabilirler diyoruz. Buradaki hak ihlali vurgusu yine resmi hukukla, resmi yargı süreçlerine tabi tutulabilmekle ilişkili. Gündelik hayatta da özel tırnak içinde ilişkilerimizde birçok yazısız anlaşma, kural, yasak belirliyoruz ya da hali hazırda belirlenmiş tarihsel süreçte de dönüşüm geçirebiliyor bu kurallar. Bazen içine doğuyoruz bu kuralların, bu sınırların. Sınırlarımızı karşılıklı olarak açık ve örtük şekillerde devamlı müzakere ediyoruz ve bu karşılıklılık bazen eşitlik içermeyebiliyor. Bizim bazen bilincinde olduğumuz, bazen bilincinde olmadığımız şekillerde işliyor bu müzakere süreçleri. biraz hukuk kitaplarında bu ayrımlara bakmaya karar verdim. Bu ayrım daha çok yaptırım gücü üzerinden düşünülüyor. Böyle sistematize edilmiş bunu fark ettim. Eğer yanlış şeyler söylüyorsam hukukçular düzeltsin lütfen. Çünkü hukukçu da değilim tabii ki. Hukuk dışı düzenleyicileri ahlak kuralları, gelenekler gibi düzenleyicileri manevi yaptırımları olmayan sosyal değer sistemleri olarak bakılıyor. Ama ben burada daha çok gündelik hukuk adı altında bir kümede toplamayı tercih ediyorum. Gündelik hayattaki geliştirdiğimiz müzakereleri. Çünkü maddi ve manevi yaptırım ayrımı bazen gerçekten geçerliliğini yitirebiliyor. Somut mahkemeleri, hapishaneleri, yazılı yasaları olmasa da devamlı olarak iktidar ilişkileri üreten, bu ilişkileri pekiştiren, güçlenen, kimi zaman hatta içselleştirdiğimizi bile fark etmediğimiz kurallar ve yaptırımlarla işleyen süreçler bunlar ve sonu gelmez süreçler açıkçası. Devamlı değişime uğruyor çünkü. Bu süreçlerle manevi müzakere ve yüzleşme pratikleri geliştirmek, maddi ve manevi yaptırım ayrımını gerçekten bazen çok anlamsız kılıyor. Aslında bu gündelik hukuk gibi bir kavramsallaştırma ne kadar doğru bilmiyorum. Fakat seninle bir hukukumuz var da denir mesela gündelik hayatta. Aslında kullanıyoruz bunu. Bu anlamda çok da yersiz olmadığını düşünüyorum. Belki hatta düşünülen söylenen bir şeydir. Ben rast gelmemiş de olabilirim. Bu gündelik hukuklar kapsamı alanları bakımından zaten bazen resmi hukuklarla ve yasalarla kesişiyor ki zaten resmi hukukun ortaya çıkışı da en baştan insan ilişkilerini düzenlemek için ve mülkiyet ilişkilerini düzenlemek için oluştu elbette. İşte kodifikasyon mu deniyordu, sonra modern hukukla bu yerel hukuklar toparlanıyordu hatta. Ama kimi zaman da dışında kalıyor ve kör noktada kalıyor bazı şeyler. Gündelik hukuklar ve ihlallerin resmi hukuk ve hak mücadelelerinin kapsama alanı dışında kalan süreçlerini görünür kılmak ya da bunlarla baş etmek, bu gibi dertler peyda olmaya başlıyor bu sefer. Özellikle başta verdiğim örneğe de dönersek, kadınlığa dahil olmak ya da dahil edilmekle maruz kalınan söylemleri kuran, bunları besleyen politik ve kültürel yapılarla uğraşmanın yükü, çünkü bu durumda yine bana veya tırnak içinde bene kalmış oluyor. Bir özne olarak benin oluşması da zaten tüm bu deneyimlerden bağımsız değil. Halihazırda verili tertemiz bir özneyle de bu yükleri sırtlanmıyoruz. Tüm bu süreçlerle baş etmeye çalışırken bu sefer en ufak eylemlerime kadar yuvalanmış iktidar ilişkileriyle içselleştirdiğimi bile fark edemediğim ama beni de ben yapan her şeyle farkındalık ilişkisi kurmak, yüzleşmek, mücadele etmek için de mesai harcamam gerekiyor. Yani aynı zamanda kendim içimdeki yuvalanmış minik düşmancıkları da temizlemem gerekiyor. Ya düşmancık demek de doğru değil aslında. Bunlar da güvenli alan oluşturmak için tabii ki yaptığımız şeyler. Yani öyle bir savaş değil bu aslında. Ama bir şekilde ifade ederken böyle bir duruma geldik. Bu mücadele yöntemlerinin bir de her bir özne için farklı olabileceğini bilerek hareket etmek gerekiyor. Yani bu genelleştiren hukuk durumlarının aksine. Çünkü ailesi tarafından başörtüsü baskısına maruz kalan bir kadın için mini şort giymek bir direniş taktiği olabilirken, sık sık dekolteli kıyafetler tercih eden bir kadının bunu ben neden yapıyorum? Acaba sadece erkek arzusuna hitap etmek ya male gaze ya da hitap etmek için bunu yapmak için mi böyle giyiniyorum ben devamlı olarak gibi sorgulamaya girdiğinde de bol kıyafetleri belki bir dönem belki devamlı tercih etmesi yine hem içsel hem dışsal direniş taktiklerine örnek verilebilir. Aslında bu örnekler bitmez tükenmez yani sorgulama ve eylemlerle kendi sınırlarımızı arama hali çok sıradan görünebilecek gündelik eylemleri birer direniş araştırmasına dönüştürebiliyor. O yüzden aktivizmi de aslında çok sürekli bir şeyler yapan, sloganlar atan insan tiplemesinden çıkarmak lazım. Ya yani öyle değil zaten aslında da öyle bir intibası var genel olarak. Belki bu örnekleri çoğaltabiliriz, soruları çoğaltabiliriz bir yandan. Mesela şimdiye kadar kıllı halini asla göstermediğim bacaklarım kadınlığımın birer simgesi mi? Ya da bedenime bana ait bunca kıl tüy kadın kimliğimin gerçekten dışında mı? Çünkü şunu hatırlıyorum ben, bayağı bu da yaşanmış hikaye, kurumlar ve kişiler gerçek. Yüzünün yarısı kıl yumağı olan bir erkek bana bacağımdaki kılları göstererek sen temizliğine dikkat etmiyor musun demişti. Böyle bir aymazlıktan bahsediyoruz ve bu çok yaygın, yani bu istisnai bir durumda değil. Bunu dinleyen herkes zaten hak verecektir diye düşünüyorum. Ya da mesela bu selfie'yi çekerken dudaklarımı biraz öne çıkarınca acaba daha mı kadınım gibi bir soru. Instagram'da bikinili fotoğraf paylaşırsam hafif kadın mı oluyorum gibi bir soru. Ya da hem bir penisi hem bir kadın kimliğine sahip olamaz mıyım gibi bir soru. Ama bu sorular ama o kadar çok fazla ki artık insanın şöyle sorusu geliyor. Ben gerçekten bir kadından mı ibaretim? Beni çevreleyen en büyük kimlik bu mu? Çünkü çok fazla bununla ilgili şeye maruz kalıyorum ve kalıyoruz. Bu olağan sorular giderek daha genel sorulara yönelmeye yol açıyor bu sefer. Tüm öznel deneyimler tartışmaya açık hale geliyor bu durumda. Ve bütünlüklü bir ben veya kadın kimliğinden bahsetmek de zorlaşıyor. Çünkü kadın kimliğinin değişmez gereklilikleri var mı? Bu kategoriye dahil olmak için sahip olmam gereken özellikler var mı? Ya da gerçekten kadın kategorisi zorunlu bir kategori mi? Belki şimdiye kadar zorunluydu. Belki artık miadını dolduracak bundan sonra. Bu sorulara net cevaplar veremiyorum. Ama iş hak mücadelelerine geldiği zaman da birçok kadınla dayanışıyorum. Dayanışma içindeyim de diyemem. Çünkü dayanışma ilişkileri de gayretle yapılan, devamlılığı için gayret gösterildiği sürece gelişen şeyler, süreçler. Yani bu kategoriye ve kimin bu kategoriye nasıl dahil olabildiğini sorgulamanın beni harekete geçmekten de alıkoymadığını, paralize etmediğini görüyorum. Kadınlık deneyimleri tabii ki genişletilip, bu arada hani şunu belirtmek lazım, cinsel yönelimler, etnisite gibi meselelerle kesişimsel olarak da ele alınabilir. Ama ben bu podcast'te özellikle çok alanı daraltarak kadın olarak benim peşine düştüm. Bir öznel deneyim deneyimler bütünü olarak bunun peşine düştüm. Sürekli devlet gibi de her şeyi, her ayrımcılığı kapsayalım demek yerine evet her şeyi bilelim, farkında olalım ama öznelerin de kendilerini spesifik alanlardan ifade etmesini de yadırgamayalım diye düşünüyorum. Yoksa gayet makul. Diğer yandan da şikayet ettim devamlı gibi oldu. Yani devamlı şikayet, devamlı şikayet, mağdur muyuz biz? Sürekli mağdur edebiyatı mı yapıyoruz diye düşünülebilir. Ama ben öznelliğimin birçok politik ve kültürel yapı ve süreçlerle ilişkili olduğunu kabul etmenin beni mağdur pozisyonuna ya da edilgen pozisyonuna tam olarak düşürmediğini iddia ediyorum. Hatta tam tersi, mücadeleye yönelten bir tarafı var. Yani böyle diri tutan bir tarafı da var. Tabii bundan beslenmek sadece doğru değil ama buna karşı bir şey geliştirmek insanın algılarını da açabiliyor gerçekten. İlk bakışta zıtlık gibi görünen bu ilişkiler aslında birbirini besleyerek canlı tutuyor bu durumda. Şimdi bir alıntı da yapmak istiyorum. Burada cinsiyetlerden bu kadar bahsedince Butler alıntısı yapmamak olmaz. Ya her şeyine katılmasam da bu cümlelerinin altına imzamı atabilirim. Öznenin kurulmuş olduğunu iddia etmek, onun belirlenmiş olduğunu iddia etmek anlamına gelmez. Aksine öznenin kurulmuş olması failliğin ön koşuludur. Zira kültürel ve politik ilişkilerin amaca yönelik ve anlamlı olarak yeniden biçimlendirilmesini olanaklı kılan şey, kendisine cephe alabilen, yeniden işlenebilen ve karşı koyulabilen bir ilişki değilse nedir demiş. Buradan tekrar pinpon topu gibi ya da her yöne doğru açılan sorgulama süreçlerini düşünerek tekrar resmi hukuka dönmek istiyorum. Asgari düzeyde de olsa, haklarım olmazsa da kendimi açıkça sorgulayamam. Yine çok ters, Butler'a çok ters bir tarafa kaymamız gerekirse, Rothbard'ın özgürlüğün etiğinde ifade ettiği gibi ondan referans alarak ifade özgürlüğü ve mülkiyet arasındaki ilişkiye dikkat çekmek istiyorum biraz da. Rothbard herkesin dilediğini söyleme hakkını kabul ederek şunu soruyor. İyi de nerede? Nerede söylüyoruz bunları? O bayağı salon kiralama örnekleri veriyor. Bayağı mülk, literal anlamda mülk üzerinden örnekler vererek bunu açıklıyor. Ama bence bu tanım bedene kadar çekilebilir ve o zaman da iş görür. Bedenim de benim mülküm. Ya bunu mesela sol tandanslı insanlarda da duyuyoruz. Benim bedenim, benim kararım. Aslında bir mülk iddiasıdır bu. Mülk o kadar da korkutucu bir şey değil demek ki. Diğer yandan da eğer mülkiyetten bahsedeceksek tabii ki söz söyleyen ben tırnak içinde yine konumunun bir değeri olmalı ki sözü dinlensin veya önemsensin. Ya da bir etki yaratabilsin. Bu da ayrı bir mevzu tabii ki. Diğer yandan da birey kavramı ve benlik öznellik durumları nerede ayrılıp birleşiyor? Bu da çok geniş bir konu aslında. Zaten özne dediğimizde bile felsefe tarihinde antik Yunan'dan ya da böyle en yakın olarak yine Descartes'tan bu yana genişçe bir külliyatla cebelleşmemiz gerekiyor. Ya da ben burada kesinlikle Kant veya sonrasındaki fenomenoloji geleneğindeki sorularla uğraşmıyorum. Bu Kant'ın sorduğu neyi bilebilirim, ne yapmalıyım, ne umabilirim sorularıyla doğrudan ilgilenmiyorum en azından. Aslında tabii ki bağlantılı ama indirekt bağlantılar bunlar. Burada daha çok Foucault'un kendilik teknolojileri diyerek işaret ettiği süreçlere bakıyorum. Yani özne derken biraz bu anlamda kullanıyorum. Öznel deneyimlerin iktidar ilişkileriyle bağlantıları üzerinden gidiyorum. Foucault kimliği iyi tanımlanmış öznel deneyimler kümesi olarak tanımlıyor. Zaman zaman aslında eleştiriliyor da özneyi paralize ederek apolitikleştirmekle itham edilse de ben ona haksızlık edildiğini düşünüyorum. Çünkü o bunun aksini savunuyor. Sınırları keşfetmek ve özgürlük meselesi olarak görüyor bunu. Öznenin ancak tarihsel bağlam içinde var olabilmesi, ön kabullerden azat edilmiş mutlak evrensel insan tanımına varmayı imkansız kılıyor olabilir. Ki evrensellik tanımı da homojen ve özsel değil, tarihsel. Evrensel değerler uğruna kadınlar, hayvanlar aslında tüm canlılar hiçe sayıldı. Kadınlara işte özgürlük, eşitlik, kardeşlikten bahsedilirken kadınlara oy hakkı tanınmıyordu. Kadınlar buna itiraz ettiğinde de kadınlar insan mıydı tartıştılar önce mesela. Fakat bunlar evrensel hakları aramanın anlamsız olduğu anlamına da gelmiyor bence. Aksine bizleri tam da bu bitmek bilmez sorgulama süreçlerinin öznesi yapıyor. Burada söz söylememiz gerekliliğini arttırıyor. Daha da görünür kılıyor. Hukuksal kurumsal modellerle çözümleme açısından bakınca da bu mevzulara zaten dayanışma, işbirliği, örgütlenme hakları da hayati önem taşıyor. Ama burada da şuna uyanık olmak lazım. Acaba bu bize çizilen özgürlük alanları şurada oynayın mı demek için yoksa gerçekten ifade alanı açıyor mu? Bir şeyleri değiştirmeye zaman içinde müsaade edebilecek alanlar mı? Ki müsaade eder mi böyle bir alan açan yapılar? Bilemiyorum. Ama şu var, yani şu bir gerçek, bu genel geçer modellere ihtiyaç var ve bunları biz belirlemeye çalışırken de insanlar olarak, biz derken de böyle çok birçok yani ne denir, birçok çeşidi bölümü olan belki de tek bir tanıma sıkıştırılamayacak bir şeyden bahsetmiş oluyorum ama elden ne gelir, biraz dilde böyle sıkıştırarak birçok bilgiyi kompakt hale getirerek aktarmaya yarayan bir araç maalesef böyle şeyler olabiliyor. Anlam kayıpları olabiliyor. Ama yani konuya dönersek genel geçer modellere ihtiyaç var ve bu genel geçer modellere ihtiyacımızı fark etmemiz bizim rasyonel varlıklar olduğumuzdan kaynaklanmıyor. Aksine kendimizi tam anlamıyla yönetemediğimiz hatta bunun imkansız olduğunu işaret ederek var oluyorlar. Hatta bir de şöyle bir tarafı da var zaten. Birçoğu da geri döndürülemez etkiler bırakıyor. Yani entropi de iş başında bir yandan. Çok fazla alıntı attım üzerinize gibi hissetsem de bu sefer de Arendt'e değinmek istiyorum. Affetmek ve söz vermenin ilişkileri düzenlemekteki önemine vurgu yapıyor. Ondan bir alıntı yapmak istiyorum yine. Geri döndürülemezlik açmazının olası kefareti, bağışlama yetisi ve öngörülemezliğin çaresi ise söz vermek ve o sözü yerine getirme yetileridir. Bizi yaptıklarımızın sonuçlarından muaf kılacak bağışlama olmadan eylem yetimiz hiçbir zaman kendisinden kurtaramayacağımız tek bir edimle sınırlı olurdu. Verilen sözleri tutmak gibi bir mecburiyet olmasaydı kimliğimizi korumamız asla mümkün olmazdı. Yalnız yüreğin karanlıklarında ikilemlere ve kararsızlığa kapılarak yönünü yitirmiş umutsuzca savrulmaya mahkum olurduk diyor. Bu romantik ifadelerini de seviyorum ben. Bağışlamak ve söz vermeyi de her yetiye yeni ve zamansız süreçler kuran kontrol mekanizmaları olarak tanımlıyor. Ve bu tüm bu ne denir? Düşünceler, hisler, gitgellerden benim çıkardığım sonuç. Benlik zaten bütünlüklü ve tutarlı olmadığı için hukuka ve hukuklara ihtiyaç var. Diğer yandan da öznenin kendini sorgulayabilmesi için de asgari düzeyde bile olsa temel hak ve özgürlüklere, hakların, hukukun ortaya çıkışı da zaten öznenin daima hak ve özgürlüklere ihtiyaç var. Hukukun ortaya çıkışı da tutarsızlık nedeniyle olmuş. Yani karşıt gibi görünen cepheleri birlikte hayal etmenin, algılamanın, düşünmenin, hissetmenin vakti geldi de geçiyor aslında. Daha kümesel düşünmek, bu ikilik karşıtlıklar, ikilikler üzerinden düşünmekse. Çünkü entelektüel olarak da bunlar biraz zıt kutuplar gibi hep adlandırılıyor. Şu an bu podcast içinde adını geçirdiğim düşünürler bile çok zıt zıt konumlarda. Yani birini okuyan diğerini asla okumuyor vesaire veya yani kale almıyor denebilir. Belki de bu karşıtlıkları bir arada düşünmeliyiz gibi geliyor bana. Şimdilik bu kadar deyip bitiriyorum. Başka bir Biz Şimdi Neyiz de görüşmek üzere ve unutmayın ki sizinle ciddi düşünüyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir sürü yanlış yapmışım ya. Dinledim ben bu podcast'i yayınlamadan önce. Bir kere bir yerde belirlenmiş tarihsel süreç demişim. Tarihsel olacak o direkt. Belirlenmiş ne alaka orada? Ondan sonra ahlak kuralları ve gelenekler gibi hukuk dışı diye ayrılan sosyal düzenleyiciler için manevi yaptırımları olmayan sistemler demişim yanlışlıkla. Tabii ki o manevi yaptırımları olan olacaktı. Öyle demem gerekiyordu. Kant ve Foucault hiç ilişkili değilmiş gibi Kant'tan Foucault'a direkt zıplamışım. Kant olmasa Foucault olur muydu bilemiyorum bile açıkçası. Hatta Foucault da aydınlanma nedir diye inceleme metni yazmıştır Kant'ın ilgili aynı isimli metnine gönderme olarak. Hatta çok isterim ki bunu dinleyip de okumayan varsa açıp okursa bu vesileyle aşırı mutlu olurum buna. Son olarak da toplumsal ilişkileri düzenlemekten çok fazla bahsederken yani hukuksal kurumsal modellerden bu kadar bahsedip de insan insanın kurdudur diyen Thomas Hobbes'a ki haksızdır canım benim hiç değinmemek. Ondan sonra liberalizmin kurucusu sayılabilecek John Locke ki o da kadınları unutmuştur tatlım. Ya da toplum sözleşmesini yazan Jean-Jacques Rousseau'ya hiç değinmeden geçmek. Baya tuhaf oldu ama tabii zaman da kısıtlı. Daha da kim bilir ne yanlışlarım vardır diyorum. Artık hayırlısı olsun kervan yolda düzülür diyorum. Ama siz değerli dinleyicilerimi yanlış yönlendirmek de istemiyorum açıkçası. Sürçülisan ettiysek affola. Bye bye.
Canıma tak dedi aşk acısı. Denedim.